Ayrım 18.
Ve özel sektörün faaliyetlerini denetler. Bütün bu önlemler müdahaleler devletin sosyal alanında yüklendiği görevleri yerine getirebilme amacına yöneliktir. Herkese iş ve çalışma hakkını sağlama ve ülkenin maddi ve insan kaynaklarından en verimli biçimde yararlanmayı gerçekleştirerek ulusal geliri arttırma ve herkese ve toplumu refaha kavuşturma temel ilkedir. Sosyal devletin ekonomik hayata müdahale izlerken izlediği amaçlardan biri de ulusal gelirin sosyal yönden adil bir dağılımını ve üretimi artırarak ülkede hayat düzeyinin yükselmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için devlet gerekli tedbirleri almak zorunluluğunu duymuştur. Uygun bir politika izleyerek ulusal gelir dağılımındaki büyük eşitsizlikleri azaltarak sosyal adaleti sağlamak sosyal devletin hedeflerinden biridir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki sosyal devletin amacı toplumda ekonomik eşitlik sağlamak değildir. Fakat ekonomik eşitsizliklerin toplum hayatını dengesiz ve kişi hayatını da yaşanamaz duruma sokmasına engel olabilmektir. Gelir vergisi, müterakkilik ilkesi, miras vergileriyle büyük gelir sahiplerinden daha fazla vergi alınmak suretiyle gelir bölümündeki eşitsizlikleri azaltmak, fırsat eşitliğini ve sosyal adaleti sağlamak başlıca amaçtır. Sosyal devlette devletin ekonomik hayata müdahalesinin kurumsallaştığı ve ekonomik sorumluluğun devlet ile özel kişiler arasında bölündüğü görülmektedir. 2. Sosyal devlet ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik hayata müdahale. Görüldüğü gibi 20. yüzyılda sosyal devlet niteliğini alan liberal devletti, ekonomik hayata sosyal amaçlarla müdahale eden devletin hedefi toplumda sosyal refahı sağlamak, tüm yurttaşları insanın hayati ihtiyaçlar olarak kabul edilen ihtiyaçlarını karşılamak, toplumda gelir dağılımında açık eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, herkesin insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyine ulaşmasını sağlamak, sosyal adaleti, fırsat eşitliğini gerçekleştirmek olacaktır. Sosyal refahı gerçekleştirme amacına yönelmiş devletin en başta gelen görevi elindeki imkan ve kaynakları toplumun refahı ve insan için kullanmasıdır. Sosyal adalet sistemi kişilerin ve grupların verim kabiliyetini tam olarak geliştirmelerini ve aile ile toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacak refaha ulaşabilmeleri için doyurucu bir hayat ve sağlık standardına ulaşmalarını ve aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak amacıyla sosyal hizmetler ve sosyal müesseselerin organize edilmiş olduğu bir sistemdir. Devlet bu amaçları müterakki gelir vergisi, miras vergileri, çeşitli sosyal yasalar ve kamu hizmetleri, eğitim, sağlık politikası ile gerçekleştirmeye çalışır ve ekonomik krizleri önlemek, yatırımları ve kalkınma hızını yükseltmek, dış ticaret açıklarını kapatmak amaçlarıyla müdahalelerde bulunur. Bu sorunlar ekonomiyi çok yakından ilgilendiren sorunlardır. Ekonomide ise faaliyetler üretim ve tüketim faaliyetleri olmak üzere iki ayrı grupta toplanır. Bir yanda hizmet ve tüketilecek mal üretimi ve öte yanda bu mal ve hizmetlerin tüketilmesi söz konusudur. Bu bakımdan bir ülkede sosyal ve ekonomik gelişme birbirine bağlıdır. Sosyal gelişme toplumun refahının artması, kişinin hayat düzeyinin yükselmesidir. Bunun için ise tüketilmeye hazır mal ve hizmet bulunması gerekir. Yani önemli bir üretim ve hizmet birikimi olmalıdır. Bu da ancak güçlü bir üretim ve hizmet mekanizmasının varlığını yani ülkenin ekonomik yönden gelişmiş olmasını gerektirir. Batı Avrupa ülkelerinin ekonomik gelişmesi uzun ve ağır bir olgunlaşma, büyük bir sermaye birikimi döneminin sonucunda gerçekleşmiştir. Sosyal devlet anlayışı Batı devletlerinde benimsendiği zaman bu devletler ekonomik kalkınmalarını yapmış, sermaye birikimini gerçekleştirmiş ve sanayileşmişti. Bunlar için önemli olan tüketilmeye hazır mal ve hizmetleri ve zaten çoğalmış bir ulusal geliri daha iyi paylaştırmaktı. Sosyal devlet ilkesini benimseyen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler devletleri ise ülkede hem hızlı bir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek hem de sosyal refahın gereklerini yerine getirmek yani sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek durumundadır ve bunu yaparken ekonomik sosyal dengeleri bozmamalıdır. Az gelişmiş ülke özelliklerini derinliğine bir incelemeye girmeden şöyle sıralamak mümkündür. Beslenme yetersizliği az gelişmiş ülkeler hakkının en önemli belirtisidir. Ülke halkının büyük çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır ve bu ülkelerde tarım büyük sorunlar yaratmaktadır. Tarıma elverişli tüm araziden yararlanılmamaktadır. Büyük mülk sahipleri değerlendiremedikleri geniş arazileri ellerinde tutarken büyük köylü kitlesi çok küçük bir toprağa sahiptir ya da hiç topraksızdır. Bu ülkelerde tarımda randıman üretim düşüktür. Bu nedenlerle esasen tarım ülkeleri olan az gelişmiş ülkelerde hızla artan nüfusun beslenmesini karşılayamayan üretim açığı vardır ve üretim ihtiyacı cevap verememektedir. Ulusal gelir ve hayat düzeyi düşüktür, sanayi gelişmemiştir. Mekanik enerji tüketimi düşüktür. Bu ülkelerin çoğu ekonomik yönden bağımsızlığını elde edememiştir. Dış ticarette ham madde, maden cevherleri, tarım ürünleri ihraç edilir ve gelişmiş ülkelerden işlenmiş ürün ithal edilir ve daimi bir dış ticaret açığı ile karşı karşıyadır bu ülkeler. Yabancı kaynaklı sermaye bu ülkelerde önemli bir yer tutar ve sanayi, maden, tarım ve ticaret işletmeleri yabancı şirketlerin elindedir. Ve bu yabancı şirketler sermayelerini sağlayan kapitalist ülkelerin çıkarlarına göre hareket eder ve karlarının büyük bir kısmını ülkeden çıkartırlar. Ticaret sektörü anormal bir gelişme gösterir. Bu sektörde çalışan insan gücü, ülkenin insan gücünün çok ufak bir bölümünü teşkil etmesine karşılık, gelir dağılımında ulusal gelirin büyük bir kısmını elinde tutar. Az gelişmiş ülkelerde kişilerin sosyal durumları çok bozuktur. Orta sınıf gelişmemiştir. Büyük bir işsiz kitlesinin varlığı az gelişmiş ülkelerin belirgin işaretlerinden biridir. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı yüksektir. Küçük yaşta ölüm oranı yüksektir. Ülkede sağlık koşulları kötüdür. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını gerçekleştirme çabasına giriştikleri zaman büyük güçlüklerle karşılaştıkları bir gerçektir. Bu ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı titiz ve kararlı bir biçimde ele alıp yönetmek başlıca sorundur. Örneğin 1961 Anayasası'nın sosyal ve ekonomik haklarla ilgili genel gerekçesinde bu nokta açıkça belirtilmiştir. Zamanımızın bir gereği ve gerçeği olarak iktisaden az gelişmiş olan Türkiye bakımından bir zaruretle karşılaşılmaktadır. Yüzyılların ihmali sonucunda gelişmemiş olan sosyal ve iktisadi yapımızı kalkındırma. Bu da iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma yoluyla devlete bir ödev olarak yüklenmiştir. Devlet bu geniş kalkınma politikasını milli tasarrufu artırmak gibi yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek suretiyle planlama zorundadır. Bu görevini yerine getirebilmesi için de devletin gerekli yetkiler ve hareket serbestliği ile teçhiz edilmesi sonucuyla karşılaşılır. Devlet bunu demokratik usullerle demokrasi müesseselerini zedelemeden yapmak zorundadır. Gelişmiş ülkelerin gelişmelerini sağlamış olan mekanizmanın az gelişmiş ülkelerin gelişmelerini sağlamak için geçerli olup olmadığı sorunu ise üzerinde durulan bir sorun olmuştur. Hemen şunu belirtmek gerekir ki gelişmekte olan ülkelerin sosyal ekonomik yapıları ve koşulları gelişmiş ülkelerin gelişmelerini gerçekleştirirken sahip oldukları sosyal ekonomik yapı ve koşullardan çok farklıdır. Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerin gelişmesi uzun bir olgunlaşma dönemi geçirmiş, büyük ticari kazançların birikimi ve sosyal evrim sonucunda olmuştur. Öte yandan bu ülkeler başlangıç noktasında ekonomik ve siyasal yayılmacılıkları sonucunda dünyanın büyük bir bölümünde ekonomik hayatı kendi çıkarlarına ve ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenleyebilmek, sömürebilmek olanağına sahip olmuşlardır. Yine şu noktayı da gözden uzak tutmamak gerekir ki, gelişmiş ülkeler gelişmelerinin belli bir döneminde sermaye birikimini kendi emekçilerinin sömürülmeleri, büyük bir yoksulluğa katlanmak zorunda bırakılmaları sonucunda sağlayabilmişlerdir. 19. yüzyılın ortalarında emekçinin eline geçen ücret, onun en vazgeçilmez ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan çok uzaktır. Minimum ihtiyacı karşılamak için gerekli gelir ile ücret arasındaki bu fark ise yoksulluk demektir. Günde 20 saat çalışan emekçilerin dahi ailelerin en acil ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak ücreti sağlayamadıkları bilinen gerçeklerdir. Öte yandan bu yetersiz ücretler, işverenlerce çalışma yerinde uygulanan çalışma kurallarının öngördüğü cezalarla da daha da yetersiz hale getirilmektedir. Toplumda bir kısım insanların yoksulluk içinde yüzmesi, diğer bir kısmının ise refah ve aşırı bolluk içinde yaşaması ve bu yoksulluğun nedeni olarak bolluğun gösterilmesi bu devrin en belirgin çelişkisi olarak görülür. Emekçilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan bu ücretlerin hangi koşullarda çalışılarak elde edildiği sorununa gelince bu koşulların gerçek bir sömürü düzenini ortaya koyduğu görülmektedir. Örneğin çocukların da çalıştırıldığı atölyelerde sabah saat 5'te iş başı yapılır ve akşam 9, 10 ve 11'e kadar çalışılırdı. Ve iş başında yorgunluk ve uykusuzluktan uyuyan küçükler sırtlarına başlarına vurulan değnek, kırbaç darbeleriyle uyandırılırdı. Oysa gelişmekte olan ülkeler çok acele olarak toplumun hayat düzeyini yükseltmeleri zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar. Bu ülkelerde nüfus hızla artmaktadır ve bu ülkeler hayat düzeyinin yükselmesini sağlayacak yatırımlar için gerekli sermaye birikimini gerçekleştirememektedirler. Modern endüstri çağında nüfus artışı olsun olmasın, iktisadi büyüme insan başına düşen gelirde uzun sürede devamlı bir artış anlamına geldiği kabul edilirse sorunun önemi ve büyüklüğü daha açık ortaya çıkar. Çağımızda bireyin refah düzeyi birey başına düşen reel mal ve hizmet miktarıdır ve ekonomik büyümeden söz edebilmek için birey başına reel hasılada sürekli bir artış olması gerekir. Ekonomik gelişmeyi belirleyen çeşitli unsurlar arasında nüfusa bağlı iş gücü unsurunun yerini belirlemek önemli bir sorundur. Nüfus artışı ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkiler konusunda kesin sonuca varma olanağı pek yoktur. Ancak hızlı nüfus artışının yararlarına oranla sakıncalarının daha büyük olduğu görülür. Bununla birlikte ekonomik gelişmenin ilk safhalarında nüfus çoğalmasının gelişme üzerinde itici, olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Fakat bu olumlu etkinin büyümenin belirli bir noktasına vardıktan sonra geçerli olmadığı da dikkati çekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasını engelleyen unsurlar başlıca üç grup altında toplanmaktadır. Bunlar araziyi kullanma biçimi, sosyal mobilitenin sınırlı oluşu ve halkın bilgisizliği ve son olarak gelirin nüfusun nispeten küçük bir kısmının elinde toplanmasıdır. Az gelişmiş ülkelerde toprağın kullanılma biçimleri teknolojik gelişmeye uygun düşmemektedir ve bu durum kalkınmayı engelleyen etkenlerdendir. Özellikle verimli toprakların büyük bir kısmının ufak bir azınlığın elinde toplanması ve işlenebilir toprakların çok az bir bölümünün küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin elinde bulunması gibi. Çünkü bazen toprak sahiplerinin elde ettikleri yüksek rantlar bunların modern teknikleri uygulama konusunda çekimser kalmalarına yol açtığı gibi bazen de işletmelerin çok büyük olması ve yatırım için gerekli kaynakların kıt oluşu çok kere çağdaş tekniklerin tam ve etkin bir biçimde kullanılmasına engel olur. Halkın bilgisizliği ve sosyal mobilitenin sınırlı oluşu aynı sorunun iki yönüdür. Eğer çağdaş teknikler benimsenmek isteniyorsa bunları öğrenme ve bu konuda yetişme olanakları sağlanmalı ve bu olanaklardan kolaylıkla yararlanılabilmelidir. Bütün sosyal düzeydeki yetenekli ve dinamik insanların ilerlemeleri ve öne geçmelerini sağlayacak koşullar yaratılmış olmalıdır. Modası geçmiş arazi kullanma şekilleri son derece büyük bir verim potansiyeli olan arazinin istismar edilmesine nasıl sebep oluyorsa, geniş insan potansiyelinin ziyan edilmesi de kişilerin yetişmeleri için gerekli koşulların çok sınırlı ölçüde kalmasına yol açar. Gelirin küçük bir grubun elinde birikmesi sorunu da kuşkusuz diğer iki soruna sıkı bir şekilde bağlıdır. Ve birçok hallerde bu dengesiz dağıtım temelinde genellikle yapısal faktörlerin bulunduğu enflasyon olayı ile gittikçe kötüleşir. Böyle bir birikimin sermaye birikimine filan yol açtığı düşünülebilirse de bunun çok istisnai hallerde gerçekleşebileceğini unutmamak gerekir. Yüksek gelirler genel olarak bu geliri elinde bulunduran gruplarca aşırı ölçüde tüketime aktarılır. Bu durum kuşkusuz ekonomik gelişmenin gerektirdiği yatırımların zararına olacaktır. Yüksek gelir gruplarının tasarruf potansiyelini tüketim yerine yatırıma aktarmak ve aynı zamanda sermaye kaçışını engellemek ve böylece bu ülkelerin sermaye birikimi sorununun temelden çözümleneceğini beklemek yanlış olur. Kuşkusuz bütün bunlar yapılmak ve bu amaca ulaşmak için gerekli görülen diğer tedbirlerle birlikte vergilemeye de başvurulmalıdır. Ancak gelişmekte olan ülkelerin çoğunda sermaye birikimi sorunu daha güvenli bir biçimde uluslararası mali kaynaklarla çözümlenebilir ve böylece gelir artışı uyarılarak bugün için son derece küçük miktarlarda bulunan yurt içi sermaye birikimi için olanak yaratılmış olur. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasını sağlamak ve hayat düzeyini yükseltmek için zorunlu olan sermaye yatırımlarını gerçekleştirecek sosyal ekonomik yapıya ve koşullara sahip olmadıklarına göre bu ülkelerin sermaye ihtiyaçlarının gelişmiş ülkelerce sağlanmasının ne derece olumlu olacağı sorunu üzerinde de ayrıca durmak gerekir. Çoğunlukla gelişmiş ülkelerden sağlanan yardımların çok yetersiz olduğu, iyi dağıtılmadığı ve iyi değerlendirilmediği görülür. Dış kaynaklar en istenir şekilde temin edilebilirse dahi yine de yeterli değildir. Dış kaynaklar az gelişmiş bölgelerde sermaye birikimi problemine otomatik olarak bir çözüm getirmemektedir. Özellikle maliye sahasında iç çabalar olmaksızın hiçbir çözüm mümkün değildir. Dış yardımlar kalkınma programları ile birleştirilmediği zaman iyi sonuçlar veremeyecektir. Öte yandan gelişmiş ülkelerden bu konuda çok büyük fedakarlıklar yapmalarını istemenin ve beklemenin ne derece gerçekçi bir tutum olabileceği de tartışmaya açıktır. Buna ek olarak yardım kabul eden ülkelerin çıkarlarının ve bağımsızlıklarının da bu yardımlarla ne oranda bağdaşabileceği ve yarar sağlayacağı da üzerinde düşünülmesi gereken önemli başka bir sorundur. Bu ülkelerde hızlı nüfus artışının yarattığı sorunlara cevap verecek, aynı zamanda gerekli sermaye yatırımlarını sağlayacak ekonomik kalkınmayı ve buna paralel olarak hayat düzeyinin yükselmesini gerçekleştirecek bir çözüm yolu bulmak zorunluluğu vardır. Gelişmekte olan ülkelerin sosyal ekonomik yapıları da gelişmiş ülkelerin yapılarından ve koşullarından değişik olduğundan bu ülkelerde gelişmenin kapitalist ekonomi sistemi mekanizması içinde gerçekleşmesini beklememek gerekir. Bu ülkelerde kalkınma, üretim biçiminde ve ekonomik yapıda değişiklik gerektirir ancak bunun gerçekleştirilmesi teknolojik gelişmeye yol açacak sosyal yapı değişikliğinin sağlanmasına bağlıdır. Bu değişiklikler olmaksızın sanayileşme süreci istenen yönde ilerleyemez. Kaldı ki sanayicileri korumak için uygulanacak aşırı bir korumacı politikada gelir dağılımında esasen mevcut olan ayrıcalıklı durumun artırılması demektir. Az gelişmiş ülkelerin ilerlemesinde teknolojik gelişme sermaye ihtiyacından da önemli görülmektedir. Gelişme hızının artması için her ne kadar daha fazla sermaye gerekli koşul ise de yeterli değildir. Teknik gelişmenin niteliği etkili olur. İleri teknoloji az gelişmiş ülkeye nakledilse bile geliştiği yerde elde edilen müsbet sonuçları vereceği kesin değildir. Yabancı sermaye temin edilse bile bu teknoloji problem halledilemeyecektir. Bu sonuncusu mutlaka az gelişmiş ekonominin kendi eseri olmalıdır. Az gelişmiş toplumlar kendileri için zorunlu görünen yeni siyasal gelişme biçimlerine taklit yoluyla alınacak değer yargılarını benimseme suretiyle değil, ancak köklü sosyoekonomik devrimler ve bu devrimler yardımıyla ulaşacakları yeni bir siyasal bilinçlilik ve kişilik sayesinde ulaşabileceklerdir. Bu durumda devletin bilinçli düzenli biçimde iç ve dış ekonomik koşulları göz önünde tutarak gelişmeyi sağlama görevini yüklenmesi ve bu amaca yönelik faaliyetlerin bir plan içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Az gelişmişlik birbirine bağlı çeşitli sosyal ekonomik nedenlerin ortaya çıkarttığı bir durumdur. Bu bakımdan az gelişmişlikten kurtulmak için girişilecek faaliyetler, yapılacak işlemler bu sosyal ekonomik nedenleri göz önünde tutmak ve tüm ülke içinde ele alınmak gerekir. Münferit bir coğrafi bölgede ya da belli bir ekonomik alanda girişilecek faaliyetlerin ve ülkenin tüm sosyo ve ekonomik koşulları birlikte değerlendirilmeden yapılacak işlerin olumlu sonuçlar verebilmesi çok şüphelidir. Kâr gayesine yönelmiş özel teşebbüsün de ülkede ekonomik ve sosyal refahı sağlayacak faaliyetleri tek başına gerçekleştirebilmesine imkan yoktur. Bu durumda bu ülkelerde devletin rolü daha da önemlidir. Sosyal kalkınmayı ve refahı devlet gerçekleştirecek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyecektir. Ekonomik kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi sağlayacak tedbirler alacak, bu arada tasarrufları artıracak, yatırımların toplum yararına uygun biçimde yapılmasını sağlamak ve herkesin insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşamasını gerçekleştirmek için toplumun sosyal ekonomik yapısına uygun gerekli tedbirleri uygulayacaktır. Bunun için de planlı ekonomi düzeni içinde kalkınmayı ve sosyal refahı gerçekleştirecektir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını planlarla yapmalarının zorunlu olduğu kabul edilmektedir. Ne var ki bu ülkelerde planlamanın amacı sadece ekonominin rasyonelleştirilmesi, üretimin artırılması ya da gelir dağılımında adaletin sağlanmasından ibaret değildir. Bu ülkelerde asıl hedef toplumun ekonomik ve sosyal yapısının tamamen ya da kısmen değişmesinin sağlanmasıdır. Bunun için de planın bu büyük çaptaki hedefi gerçekleştirecek kapsam ve nitelikte olması zorunluluğu vardır. Devlet yalnız kamu sektörünün değil fakat özel sektöründe plana uymasını sağlamak için özendirici önlemlerle ve para, kredi, vergi politikası gibi dolaylı yollarla yetinmeyerek gerektiğinde doğrudan önlemler alma yoluna da gidebilecektir. Bu doğrudan önlemler yatırım lisansı, üretim kota sistemi, ücret tespiti, kredi hacminin sınırlandırılması ve nihayet doğrudan doğruya devletleştirilmeye gidilmesi gibi şekiller alabilir. Gelişen ülkelerin pek çoğunda hazırlanan planlar mevcut bütün kurumları, kamusal, özel veya kooperatif, iktisadi kalkınma ile ilgili görevlerde yöneltme amacını gütmektedir. Gerek kamusal, gerekse özel faaliyetler biri diğerine ekonomik hayatta yer vermeyen iki unsur olarak değil, fakat birbirini tamamlayan iki dal olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında özel teşebbüs dalında ekonomik faaliyetlerin gelişmesinin bir bütün olarak ekonomiyi kapsayan ulusal planlamayla uyumlu bir nitelikte olmasına gayret edilmiştir. Tarımsal faaliyetlere ekonominin gelişmesinde artan bir pay verilen bazı ülkelerde özel faaliyet dalının hedef ve imkanları da buna uygun olarak genişlemiştir. Gerçekten gelişen ekonomilerde planlamanın başarısı iktisadi gelişmenin taleplerine halkın gerekli tepkiyi gösterme konusunda ne dereceye kadar hazır olduğu ile yakından ilgilidir. Hızlı iktisadi kalkınma yeter derecede gelişmemiş bir ülkenin toplumsal ve tarımsal yapısında sayısız değişikliklerin meydana gelmesine ihtiyaç gösterir. Fakat geleneksel düşünce ve davranış şekillerinin kökleşmiş olduğu toplumlarda devlet tarafından etkin önlemler alınmaksızın yeteri kadar hızlı bir değişme olması pek ender görülür. Bu husus planların çok kere niçin tamamen iktisadi olan unsurlarla ilgilenmeyip bunların daha ötesine gitmeye çalıştığının cevabıdır. Planlar bütün vatandaşların işbirliğini sağlayacak ve toplumsal devrimlerle ilgili hareketi hızlandıracak tedbirlerin hepsini kapsamaktadır. Ancak devletin üstlendiği ağır ve güç görevi yerine getirebilmesi ve planlamanın olumlu sonuçları verebilmesi için gerekli siyasal koşullarında varlığı zorunludur. Yani devletin siyasal yapısının demokratik olması, devletin gücünü tüm ulustan alması zorunludur. Devlet ekonomik kalkınmayı tüm ekonomik faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak gerçekleştirebilir. Tarıma, hafif ve ağır sanayiye, altyapı tesislerine ve el sanatlarına ve tüketim mallarının üretimine aynı zamanda gereken önem ve değer verilmek gerekir. Onlardan birinin diğerine tercih edilmesi gelişmeyi aksatabilir. Buna paralel olarak üretilen değerlere pazar bulunması zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu konuda da devlete bir takım görevler düşmektedir. Bu bakımdan gelişmekte olan ülkelerde devletin ekonomik ve sosyal hayattaki rolünün daha önemli ve zor olduğu görülmektedir. 3. Siyasal yönüyle sosyal devlet. 1. Sosyal devlette sosyal ekonomik demokrasi. Siyasal açıdan sosyal devlet, siyasal demokrasinin sosyal ekonomik demokrasiyle tamamlanmasını öngörür. Ancak sosyal devletin sosyal ekonomik demokrasi konusunda öngördüğü çözüm, incelediğimiz liberal bireyci devletin ve Marksist sistemin getirdikleri çözümden değişiktir. Bilindiği gibi liberal bireyci devlet düşüncesinde ekonomik demokrasi, özgürlüklerin, serbest rekabet ilkesinin ve mülkiyet hakkının bulunduğu bir ortamda kendiliğinden gerçekleşecektir. Marksist düşünce ise yine bilindiği gibi sosyal ekonomik demokrasinin gerçekleşme koşulunu kapitalist düzenin ve sosyal sınıfların ortadan kalkmasına bağlar. Sosyal devletin öngördüğü sosyal ekonomik demokrasi ise liberal devlet yapısı içinde kendiliğinden gerçekleşmeyen demokrasi bir takım düzenlemelerle gerçekleştirilecektir. Sosyal devlette genel ilki olarak özel mülkiyet varlığını sürdürür. Ancak devletin ekonomik sosyal alana sürekli ve planlı müdahalesiyle liberal ekonomi düzeninin yarattığı olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılmak yoluna gidilir. Böylece kapitalist düzen devletin denetim ve gözetimi altında işler hale gelir. Sosyal devlet sisteminde Marksist toplum düzeninden değişik olarak sosyal sınıflar ortadan kaldırılmaz. Fakat devlet çalışanların ve genel olarak ekonomik ve sosyal yönden güçsüz durumda bulunanların baskı altında yaşamalarını önleyecek, sosyal adaleti sağlayacak önlemler getirir. Sosyal devlet, liberal devletin siyasal demokrasi kurumlarını koruyarak kendiliğinden gerçekleşemeyen sosyal ekonomik demokrasiyi devletin müdahalesiyle gerçekleştirmeyi öngörür. Sosyal ekonomik demokrasi sorunun sosyal devlette nasıl çözümlendiğini açıklamaya çalışalım. B. Birey için sosyal ekonomik demokrasi. Birey yönünden sosyal ekonomik demokrasi, bireyin toplum içinde gerçek anlamda özgür olması, kendi kaderine iradesiyle hakim olabilmesi, tüm sosyal ekonomik baskılardan kurtulmuş olarak insan onuruna yaraşır biçimde ve koşullarda yaşayabilmesidir. Bunun için servet, sosyal ekonomik durum ve faaliyetlerin insanlar arasında bir takım ayrıcalıklar yaratmasının önüne geçilmeli, ekonomik hayatta rastlantı ve şansın doğurduğu eşitsizlikler ortadan kaldırılmalı, servet bir güç ve başarı kaynağı olmamalı, herkese insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürebilmesi için gerekli olanaklar ve güvenlik sağlanmalı, insanlar yaşantılarını etkileyen sosyal ekonomik faktörler karşısında kendi kaderlerine hakim olabilmeli, kendi kendinin efendisi kalabilmelidir. İnsanlar arasında şans eşitliğini yaratacak belli bir hayat düzeyini garanti edecek, kişiyi yoksulluktan kurtaracak, ona güvenlik sağlayacak böyle demokratik bir toplum düzeninin kurulması için ne yapmalıdır? Hatırlanacağı gibi tarihsel gelişme, liberal toplum düzeninde sosyal ekonomik demokrasinin kendiliğinden gerçekleşemeyeceğini göstermiştir. Sosyal devlette sosyal ekonomik demokrasinin gerçekleşebilmesi için devletin sosyal ekonomik hayata olumlu müdahalelerde bulunmasının zorunlu olduğu kabul edilmiştir. Bu durumda sosyal ekonomik alanda demokratik düzen devlet tarafından yasalarla kurulacaktır.